Ayrım 19.
Sayfa 200. Haşim Bey, Rana ile birlikte Hakimiyet Milliye Gazetesi'nden Ankara'daki şenlikleri, halkın coşkusunu, geceki Fener alaylarını anlatan sütunları okuyor, takdir etmekten alamıyordu kendini. Arife tarif ne gerek? Askeri bir deha efendim. İstanbul'da kapatıldıktan sonra Ankara'da basılmaya başlayan Yeni Gün gazetesine dalmış Şevket başını kaldırdı. Deyip dememek arasında bir an tereddüt etti. Mustafa Kemal Paşa hem dahi hem de başka dehaları bulmasını bilen bir kabiliyet muhterem efendim. Bu galibiyetler onun başa getirdiği Miralay İsmet Bey'in eseri. Hatasını düzeltmek ister gibi ekledi. Miralay'dı, bir ay önce Mirliva rütbesine yükseltilmiş efendim. Mirliva ne demek beyba? Askeri paşa demek kızım. Rana pencereden uzakları gözledi. Gün batımında al al olmuş doğuya doğru süzülen bulutlarla birlikte aklı Anadolu'ya gitti. Dudaklarını ısırdı, sormadı. Dayanamadı sonunda. Şevket abi, haber yok mu amcamdan? Gazete kaçak geliyor, posta çalışmıyordu. Gittiği günden beri hiç haber çıkmamıştı Selahattin Nasır'dan.
2. Konaktan ayrılan kızların eksikliği, bunamış dedesi, duvarlarla konuşan ninesi, kızıyla dargın anası, namazından, niyazından ayrılmayan sevgili beybası. Yalıdan esen sıcak hava dolduruyordu Didi'den kalan boşluğu. Bir hafta önce annesinin ulu orta, "Bu kız evini yalıya mı taşıdı?" dediğini duymuş, beybasını üzmemek için ziyaretlerine ara vermiş, kaç gündür Olga'yı görmemişti Rana. Sabahtan öğleye Fransızca çalıştı, usandı, bir bahane aradı. Bazel'e, ''Kaç zamandır gitmediniz yalıya, şu son hafta Olga da görünmedi, hadi beraber gidelim.'' diye öneride bulundu. ''Afif alfabe başlayacak bugün, Fatma piyona bakmak ister, ben burada kalmak var.'' diye mazeret gösterdi Bazel. Söylenecek söz yoktu, doğru ya, kadıncağızın konağa gelmesine neden razı olmuştu anası? Küçükler için değil miydi gösterdiği anlayış? Kararını vermişti Rana. Selam götüreyim mi diye takıldı Bazel'e. Benden iyi tanırsınız onları. Yemeğe bırakmazlar belki. Beybağım merak etmesin. Yemeğe kalsam bile ikindiye dönerim. Fayton'a bindi gitti Rana. Her nedense yemeğe kalmadan döndü. Hayrola kızım, yemekten sonra gelirim demişsin. Evet, Bazel'e öyle söyledimdi beyba ama Onegin Bey yalıda yalnızdı. Olga annesiyle beraber karşıya Bebek'teki bir Rus ailesinin yanına gitmiş. Balkan Harbi sırasında burada Rus sefiriymiş o bey. Çarlı marlı bir ismi var adamın. Nikolay Charikov olmasın? Ha evet beyba, Charikov. Tanıştık o beyle. Doğru, Balkan Harbi sırasında burada sefirdi. Eh ne de olsa o zamanın Rus sefiri. Az yukarıdan bakardı ama deme lazım nazik bir insandı. Yoksa o da mı mülteci olarak gelmiş? Evet, Bebek'te kirada küçük bir ev bulmuşlar. Hanımı Fransızca dersleri verirmiş. O hanımı görmeye gitmişler. Ders almak için mi? Allah Allah, Olga Fransızcayı pek de güzel konuşur. Evet, güzel konuşur da beyba, buraya General Pelle adında yüksek bir komiser gelmiş. Fransızca bileni imtihandan geçirip icazet veriyorlarmış şimdi. Tabii derecesine göre, Olga'nın derece kazanması için ne dediydi Onegin Bey? Hatırlamaya çalıştı. Ha, evet, aklımda kaldığı kadarıyla coğrafya, tarih, edebiyat, ev idaresi gibi birçok şeyi öğrenmesi lazımmış. Söylemek, söylememek tereddüt içindeydi Rana. Beyba, efendim kızım, ben de imtihana girsem, hani derecesine göre, tatlı tatlı gülümsedi. Maintenant papa, je parle français, ne sais pas. Çocukluğunda onu solaklıktan kurtaran Azmi hemen devreye girdi. Önünde 3 aya yakın bir zaman vardı. Olga, Bebek'teki hanımdan bir ilk dereceye göre ne tür sorularla karşılaşacağını öğrenip arkadaşına haber verdi. Günde 7-8 saat durmadan dinlenmeyi unuttu. Beybasıyla Bazel'le Türkçe konuşmaz oldu, kısa kısa Fransızca hikayeler yazmaya koyuldu. İmlada yanlış çoktu, azaldı, yaz başında okunur hale geldi. Tuttuğunu koparan Rana, 18 Haziran 1921 tarihli General Pelle imzalı Certificat d'Etude Premiere yazılı diplomayı odasının duvarına astı. Olga da becermişti bu işi. Onun diploması bir derece üstündü. Bu çifte başarıyı kutlamak için Onegin Bey, Haşim Bey ailesini Çarikovlarla birlikte Bebek'te Rose Noir adlı bir Rus lokantasında ağırlamak istedi. Libabe Hanım hırçınlaştı birden. Lisan yok, dil yok. Ne işimiz var orada? Ne deriz adamlara? Varın gidin siz ikiniz. Kızınız allame oldu diye çıkıştı beyine. Akşam 7'yi çeyrek geçe Üsküdar'dan kalkıp Beykoz'a giden şirketi Hayriye vapuru Bebek'e uğradı. Görgüsü icabı orada iskelede buluşalım demek Onegin Bey'in aklına bile gelmedi. Rana ile Beybaşı'nı konaktan alıp Üsküdar'dan hep birlik vapura bindiler. Senenin en uzun, en güneşli, en neşeli günleri. Yandan çarklı vapurun tenteyle örtülü üst kısmında seyhat, saltanat kayığında nargile fokurdatan sultanın keyfine bedeldi. Kız Kulesi, saray burnu, ufukta göğe doğru yükselen minareler, Galata rıhtımında curcuna, Dolmabahçe sarayı, Beşiktaş'a doğru yol alıyordu şirketin vapuru. Sarayın az açığında demirli, Rus bandıralı, temiz yüzlü, büyük boy bir gezinti gemisinin kıçındaki yazıyı okumaya çalıştı Rana. Lucullus. Olga'nın kulağına eğildi. Çar'ın mıydı bu gemi? Değil, Wrangel Efendi'nindir diye belirtti Onegin Bey. Donanma yok ama bu var. Amiral oldu bu adam. Omuz silkti. Lucullus diye tekrar etti. Romalı kumandandı bu adam, değil mi? Haşim Bey'e de yabancı gelmiyordu bu isim, birden hatırladı. Aklımda kaldığı kadar evet, milattan bir hayli önce Anadolu'da galibiyetler elde etmiş Romalı bir kumandan. Her nedense nihai zafere varmadan ganimetleri toplayıp gitmiş, dillere destan olmuş debdebeli hayatı. Tam bizim Rus kafası diye söylendi Onegin Bey. Ne yapmış, ne kazanmış da Lucullus'a benzetmiş kendini. Nasıl denir? Af buyurun. Şamaroğlanı bu bizim Wrangel Paşa. Ara sıra Çengelköy'den faytonla geçerken yol kenarında küçük aşçı dükkanları gözüne ilişmişti ama Rose Noir gibi şatafatlı bir yeri görmek şöyle dursun tasavvur dahi etmemiştir Rana. Ağaçların aydınlanmış dalları altında uzun boylu, ince belli, sarı saçlı hurilerin dolaştığı rengarenk ışıl ışıl yanan bir lalezarın içinde buluverdi kendini. O mavi gözlü, güler yüzlü hurilerden biri evinde misafir ağırlar gibi karşıladı. Onegin Bey namına ayrılmış masaya kadar eşlik etti onlara. Etrafı tetkike dalmış Rana, başını çevirdiği, karşısında kelebek kravatlı, yakası parlak beyaz ceketli, kır saçlı, kibar tavırlı bir zatı gördüğünde Çarikov Bey zannedip Olga'nın her zaman yaptığı gibi bir referans vermeye yeltenirken yanında duran Elena Hanım gizlice elinden tutup diz kırmasına engel oldu. Garson da o diplomat kılıklı adam. Evet, bu diplomat kılıklı görmüş geçirmiş servis yapan beylerin hepsi Çarlık Rusya'sında sivil veya askeri en yüksek mevkilerde bulunmuş kimselerdi. Müşterileri misafir gibi ağırlayan o genç güzel hanımlardan her biri bir asalet ünvanına sahipti. Rana, Raşit Efendi'nin gizliden getirdiği Yeni Zenginler adlı dergideki resimleri andıran altın köstekli, ensesi kalın, göbekli beyleri onlara hizmet edenlerle kıyaslarken Çarikov çifti belirdi. Son Excellence Çarikov et Madame. Excellence'ları Çarikov ve Madame. Monsieur le Ministre Haşim Bey et Mademoiselle Rana Haşim. Sayın Bakan Haşim Bey ve Mademoiselle Rana Haşim. Gecenin ortak dili Fransızca oldu mecburen. Rana konuşmayı denerken sık sık duraksıyorsa da söylenenleri anlamakta güçlük çekmiyordu artık. Osmanlı-Rus ilişkilerinin acı günlerini yad etmemek için geçmişten hiç söz etmedi beybaşı. Sefirin de zaten geçirdiği badireden olsa gerek epey yaşlanmış bir hali vardı. Kızları tebrik etti, husumet beslemeyen Osmanlı'ya şükranlarını bildirdi. Hoş sohbet bir adamdı yılların elçisi. nüktedan ifadesiyle beyazından kızılından başka bir de Onegin Bey gibi akıllı, kendi gibi akılsız Rus vardı. Kafasını çalıştırıp bir gün sonrasını tahmin etmesini bilen. Misal mi? İşte efendim, karşısında oturan Olga'nın babası veya bulundukları bu güzelim müesseseyi Taksim'de, Pera'da buna benzer bir sürü iş yerini kurmuş, hayale kapılmayıp ileriyi görebilmiş yüzlerce akıllı Rus. Bir de Olga'nın babasının karşısında oturan kendi gibi hayali hakikat sanmış, umutlar hanesini safsatayla doldurmuş asilzade, erkan, sefir, general, velhasıl binlerce akılsız Rus. Akıl olmasa da bir mesleği olan iyi kötü arabacı, şoför, balıkçı, tamirci, görüldüğü gibi garson, teşrifatçı bir kapıya yamanmış. Ama sefir. Ne yapmasını bilirmiş sefir oyunbazlıktan başka? İşler ters dönünce hanımının eline bakarmış. Numunesi ortada. Peki ya lisan bilir becerikli bir hanımı olmayan? Binleri, on binleri aşan o dul, bekar sürüsü. Hah işte, sorma gitsin. Charikov Bey cebinden bir 10 liralık kağıt para çıkardı, hışırdattı. Sahteydi elindeki banknot. Aç adama ahlak mı sorulurdu? Erkek kalpazanlığı, kadın fahişeliği meslek edini verirmiş. O gece Charikov'u dinlemekten, etraftaki masalara göz atmaktan, çalgıların eşliğinde kadın erkek kucak kucağa dönüp duran çiftleri seyretmekten yediğini bilmedi ama çok şey öğrendi Rana. Fesli 5-10 kişi dışında misafirlerin yarısı o ensesi kalın gayrimüslim Osmanlılar, geri kalanı binbir çeşit dil konuşan yabancı kimselerdi. İki kadeh vodka çeken sabık sefir bir oyun uydurdu. Arka masadakiler ne milletti acaba? İtalyan. Doğru. İtalyan ama Levantendi. Yerli su. Şu kapının yanındaki? Alman. Hayır efendim, işini bilmiş gaspedin. Karşıdaki kalabalık masa? Fransız. Bilemedin. Kasıntı hallerinden belli. Sivil giyimli İngiliz subayları. Kadınlarsa haraşo. Haraşo ne demek Olga? İyi güzel demek. Evet. İstanbullu beyzadeler için bütün Rus kızları maviş gözlerini kırpıp evet desin demesin hepsi haraşoymuş. Kucak kucağı olanlar dans edermiş, çalgı çalanlara saz heyeti değil de orkestra denirmiş. O göbekli adama yapışıp kalmış fidan gibi tazecik. Tabii haraşo. Göbeği kapamaya yetmeyen ceketin iç cebinde şişkin bir cüzdan görüyordu Ekselans Charikov. Evet, bu yaz gecesi çok güzeldi, çok eğlendi, çok şey öğrendi Rana. Rusların açıp işlettiği bir sürü eğlence yerinden aklında bilhassa Petrograd Pastanesi diye bir isim kaldı. Pera'da günün gecenin her saatinde açık olan bu yerde Rus usulü kahvaltı yapılıp pastalar yenirmiş. Şekeri nereden bulurlar beyba? Onegin Bey duydu, gülümsedi, yanından geçen hurilerden birine Rusça bir şey söyledi. Cam tepsi içinde çeşit çeşit pastaları gördüğünde şaşırıp kaldı Rana. Üzümünü ye diye başladı Onegin Bey. Bağını sorma diye tamamladı Haşim Bey. Çikolatalı birini seçti, ısırdı, duyduğu zevkten gözleri baygınlaştı, teşekkür kabilinden Onegin Bey'e bir gülücük gönderdi. Gözü tepsiye kaydı, belli etmeden saydı. Adam başı iki tane getirmişlerdi demek. Aklına ne takıldıysa ikinci lokma boğazından geçmedi, babasının kulağına eğildi. Benim payımı bir kağıda sarsam ayıp olur mu beyba? Neden? Ne yapacaksın kızım? Ninem bir şey yemez oldu, tatlı sever. Ona götürsem ayıp mı olur? Sen ye yiyeceğini yavrum. Bak o Pera'daki pastaneden yarın gider alırız. Yerin kulağı var derler. Gece yarısını geçmiş, eve dönme zamanı gelmişti. O güzel kızlardan biri yüzünde gülücük getirdiği kurdeleli kutuyu masanın üstüne bıraktı. Onegin Bey kutuyu alıp bu gecenin sihrine kapılmış şaşkın kıza uzattı. Bizden taraf o sevgili ninenin ellerinden öp Rana. Ertesi sabah pastaları kutudan çıkarıp bir tabağa dizdiğini gören Libabe Hanım meraklandı. Nereden buldun bunları? Gökten indi diye terslendi Rana. Bacı araya girdi. Abu, ne var? Büyük hanımın kısmeti bu. Kızım belli olmaz diye üsteledi Libabe Hanım. Ninen tatlı sever. Hepsini birden yemeye kalkar. Hasta edersin kadını. Akla yakındı bu sefer anasının dediği. Ninesine götürmek için tabaktan bir tane aldı, gerisini bacıya teslim etti. Şunları tel dolaba koy bacı, günde bir tane, zehir değil ya bu. Zehir değil elbette diye ısrar etti anası. Ama hava sıcak, bir hafta dayanamaz, bozulur, kokuşur bunlar. Rana bu kez altı pastadan dördünü alıp başka bir tabağa aktardı. Günde bir taneden bu üçü ninemin, üç günde kokuşmaz ah. Bu da Emine'nin hakkı. Ah. Geri kalan ikisini al, küçüklerini beslersin diye tabakla birlikte anasının önüne itti. Bir elinde pasta, öbür elinde bir kase tirit odaya girdiğinde ninesinin haber yok mu Haşim'den diye sormasına hafifçe gülümsedi Rana. Alışmıştı. Zaptiyelerin kapıya dayandığı iki küsür seneden beri hep aynı soruyu soruyordu ninesi. Geldi ninem, oturuyor yukarıda. İki senedir sabırla aynı cevabı veriyordu sevgili torunu ama dinleyen kim? Haşim'in dönmemiş olma ihtimali ninenin zalime olan kinini besliyor, tazeliyor, her seferinde duvara dönüp köpekler, cehennem ateşinde kahrolun inşallah diye sövdükten sonra bir gülücük atıyordu sevgili torununa. Evet, yıllardır onu hayata bağlayan tek şey içindeki o sönmeyen ateşti. Ninem, şu tiritten çok değil, bir kaşık. Döşeğin kenarında duran ekmek kabuğunu gösterdi. Çok doydum yavrum, yiyesim yok artık diye başını çevirdi nine. Pastadan ufak bir parça kopardı Rana. Şunu bir tadı ver, hadi, hatırım için. Gene başını çevirdi nine, yanındaki görünmeze bir şeyler söyledi. Bak ama ninem duydum, şunu bir tat dediler. Görünmez izin vermiş olmalı ki uzatılan parçayı aldı, tattı. Pastanın tamamı eridi gitti dişsiz damaklarında. Burnunun ucunda bir çitmik krema, gömük gözlerinin içinde parıltı, ninesinin güleç yüzünde yaşlı doğmuş bir bebeği görür gibi oldu Rana. Nazile'nin kızına götürüp verdiklerinin dışında Didi'den kalma bebekler, küçük kardeşlerinin elinde çekişe oynaşa lime lime olmuş giysileriyle harpten çıkmış kolsuz bacaksız sakatlar yığını gibiydi. Aralarında sağlam kalmış bir tane aradı, bulamadı. 2 yaşına basan Emine'nin doğum günüydü bugün. Pastayı küçük bir kutuya koyup lokantadan gelen kurdeleyle bir zinet eşyası gibi sarıp sarmalarken aklına Didi'ye benzediği için dolabında sakladığı efe kılıklı bebek geldi. Neden haber vermiyordu Didi? Bekledi, süzdü uzun uzun, ses etmiyordu dolaptan çıkan bebek. Verip vermemek arasında bir süre kararsız kaldı. Sonra birden bir yastık kılıfının içine sardı bu dilsiz oyuncağı, kapıyı çekip gitti. Konaktan gelen bebeklere ayrılmış özel bir dolap vardı Nazile'nin evinde. Emine oynaşırken birinin fistanını yırtsa anası hemen onu yamalar, koldan bacaktan biri kopsa babası tamir ederdi. Rana'nın çocukluğunun, Nazile'nin de konakta geçen gençliğinin yadigarlarıydı bunlar. Nana! Uzaktan badi badi adımlarıyla koşup gelen Emine çömelen Rana'nın boynuna sarıldı. Elinde allı pullu şirin yüzlü bir bebek. Nana bak bu Nana! Bu da Didi diye elindeki bebeği verdi Rana. Didi? Fazla ilgilenmedi, allı pullu değildi bebek. Yaldızlı, kurdeleli kutuya takıldı gözü. Nana bu? Bu da senin. Hadi aç, içinde ne var görelim. Uğraştı, kurdeleyi çözemedi Emine. Rana açtı kutuyu, pastayı eline verdi. Isır şunu ucundan. Emine bir ucundan ısırdı, tattı. Ardından bir diş daha, ağzı burnu yanakları kremaya bulandı. Gözlerinin içindeki parıltıda ninesinin güleç yüzlü gençliğini görür gibi oldu Rana. Kız, bu ne hal? Kapıdan düşünceli giren Şevket, karşısında bulamaca batmış gibi duran kızını görünce duraladı. Asık suratı gevşedi, gülmeden edemedi. Rana, bu gene senin işin. Ne benim ne onun, bu Rusların işi babası. Şevket kızının burnuna yapışmış beyazı parmağıyla sıyırdı, tattı. Krema değil mi bu? Şekeri nereden bulmuşlar? Ben de aynı şeyi sordum. Hadiye, bağını sorma dediler. Bacaksızın yüzünü gözünü silmeye başlayan Rana, Pera'da Petrograd diye bir pastane varmış. O tarafa uğrarsan Şevket abi, bir kutu al getir de hep beraber tadalım. Ne cins adam bu Ruslar diye söylendi Şevket. Zorla alamadıklarını döküntüleriyle zapt ediverdiler. Pera neymiş? Beyoğlu desene şunu Rana. Moskova'da bile yokmuş bu kadar eğlence yeri. Sazı sözü iyi de ne kadar pis iş varsa. Neymiş o pis işler? Kadın satma, sahte para, esrar. Bunlar yetmiyormuş gibi. Şimdi de kokain denen bir zehir çıkardılar pazara. Ceketinin içinden beline kıstığı gazeteyi çıkardı. Bak Rana, asıl bela orada değil. İnönü'de peş peşe sopa yiyen Yunan sinmişti. İngiliz bırakır mı? Silah, cephane, para, diritti ölüyü. Bizim toprağımızda şimdi bir değil beş ordu kurdu herifler. İngiliz bu. Sen bir yandan böylesine arka çık, öte yandan Türküne, Rumuna göstermelik bir mütareke teklifi götür. Elindeki gazeteyi açıp iç sayfada bir haberin üzerine parmağını bastı. Al işte. Yunan hükümeti mütareke teklifini reddetmiş. Eder tabii. Sırtı pek. Bey babana haber ver. Muhakkak taarruza geçecekler bu arlanmaz adamlar. Haftasına varmadı. Samsun'u bombardıman etmekle işe başladı Yunan donanması. 5 gün sonra 3 koldan saldırıya kalkan orduları ard arda aşağıda Afyon, yukarıda Bozüyük, ortada Kütahya'ya. 10 gün içinde Eskişehir'e girdiler. Hastanede tedavi gören 1000'e yakın yaralı apar topar vagonlarla doldurulup Ankara'ya nakledilmiş. Ankara'yı bile boşaltma konusu gündeme gelmişti. Mustafa Kemal Paşa birliklerini Sakarya Nehri'nin gerisine çekmek zorunda kalmış. Yunan kralı Konstantin, oğlunun Edirne'de boy göstermesinden tam 1 yıl sonra aynı şaşayla Eskişehir'e girmişti.